Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnâ أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 3 Murdat 1402, Hicri Kameri 7 Muharrem 1445 ve Miladi Takvimle 25 Temmuz 2023 Salı. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Ayı Muharrem ve Kur'an-ı Kerim'de İslami Düşünce adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberinin katılımıyla Şehitler Efendisi'nin yas merasimi düzenlendi. İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri memnuniyetle karşılıyor. Velayet fedaileri tatbikatı sona erdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıkla mücadele için uluslararası kapasiteleri kullanıyor dedi. İran'ın yeni Ankara Büyükelçisi görevini başladı. Türkiye'de bu yıl 10 bine yakın şirket kapandı. Şimdi haberler.
İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yas merasiminin ilk gecesi dün pazartesi gecesi İslam İnkılabı Rehberi'nin huzurunda düzenlendi. İslam İnkılabı Rehberi Ofisi Enformasyon Merkezi'nin bildirdiğine göre bu merasimde Uluslararası Kur'an-ı Kerim Karisi Said Pervizi'nin Kur'an-ı Kerim tilaveti ardından Hüccetül İslam Sıddık'ı konuşma yaptı. Ayrıca bu merasimde Mehdi Salah Şur, Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam vasfında mersiye okudu. Şehitlerin Efendisi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yas merasimi 29 Temmuz Cumartesi gecesine kadar devam edecektir.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, dün Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile yaptığı görüşmede, Tahran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini ve müzakere sürecindeki son gelişmeleri memnuniyetle karşılayıp olumlu değerlendirdiğini söyledi. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bu görüşmede Hüseyin Emir Abdullahyan, Ermenistan Başbakanı'nın geçen yıl Tahran'a yaptığı ziyareti ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede varılan önemli anlaşmalara işaretle, pazartesi günkü toplantının amaçlarından birinin iki ülke liderlerinin vardığı anlaşmaların takibi ve ticaret, enerji, ulaşım ve konsolosluk işleri gibi çeşitli alanlarda mutabık kalınan projelerin hayata geçirilmesinin hızlandırılması olduğunun altını çizdi. Emir Abdullahyan bölgede sürdürülebilir barışın sağlanması için anlaşmazlıkların temel nedenlerinin çözülmesi gerektiğine değinerek, kapsamlı barışa ulaşmanın en etkili yolunun 3+3 mekanizması da dahil olmak üzere bölgesel diyaloglar ve mekanizmalar olduğunu belirtti ve Kafkasya bölgesini güçler arası çatışma ve rekabet alanına dönüştürmenin barışa giden yolu daha da zorlaştırdığını vurguladı. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da komşu ülke İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerin önemine dikkat çekerek iki ülke liderlerinin geçen yıl Tahran'da vardığı anlaşmalara işaret ederek bu anlaşmaların bir an önce hayata geçirilmesi, özellikle Fars Körfezi Karadeniz Koridoru'nun etkileştirilmesi ve iki ülke arasında enerji mübadelesi alanındaki anlaşmaların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
11. Velayet Fedaileri Tatbikatı'nın sözcüsü bu tatbikatın başarıyla sona erdiğini duyurdu. Yeni Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre 11. Velayet Fedaileri Tatbikatı'nın sözcüsü Tuğgeneral Ali Reza Rudbari tatbikatın başarıyla tamamlandığını duyurarak genç hava kuvvetleri pilotları ve teknik kadrosunun performansı tatmin ediciydi ve bu tatbikatta önceden belirlenen hedeflere ulaştık açıklamasında bulundu. Tuğgeneral Rudbari şunları kaydetti. Tatbikatta elektronik harp harekatları ve çeşitli ileri muharebe sistemlerinin testleri başarıyla gerçekleştirildi. Harp başlıkları ile donatılmış Areş insansız hava araçları düşman mevzilerine yönelik imha operasyonları gerçekleştirerek bu hedefleri başarıyla imha etti. 11. Velayet Fedaileri Tatbikatı'nın sözcüsü gerçek elektronik harp harekatında harp ortamında gelişme, tatbikatın harekat aşamalarının diğer hedeflerinden biriydi. Muhacir 6 İHA'sı bu tatbikatta akıllı, nokta vurucu ve geliştirilmiş kaim bombalarını kullanarak hedefleri başarıyla vurdu diye ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı bugün İslami İran'ın tüm bölgesel ve uluslararası denklemlerde bir görüşe sahiptir ve İran'ın görüşü olmadan hiçbir denklem veya konu gerçekleşemez dedi. Tuğgeneral Kumars Heydari, İslam İnkılabı rehberini İslam ümmetinin doğru yolu olarak değerlendirerek, şehitler bu doğru yolu doğru takip etmişler ve bugün herkes için hidayet nuru haline gelmişlerdir diye kaydetti. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tuğgeneral Heydari şunları ekledi. Amerika kendisinden kimsenin cesaret edemediği korkunç bir varlık yaratmış ve en kısa sürede İran'ın doğusunda ve batısında iki ülkeyi işgal etmiş ve bir sonraki planları İslam Cumhuriyeti'ni işgal etmek olmuştur. Ancak İran İslam Cumhuriyeti'nin içine baktıklarında bilge bir lider, ülkenin ülküsü ve 8 yıllık kutsal savunma döneminde ağır bir sınavdan geçen İran Silahlı Kuvvetleri'ni görünce İran İslam Cumhuriyeti'nin iktidarını anlamış oldular.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kur'an-ı Kerim'e hakareti kınayarak İran İslam Cumhuriyeti Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden ülke ve kişilerle başa çıkmak için tüm uluslararası ve insan hakları kapasitelerini kullanacağını söyledi. Nasır Kenani, İran Pres Haber Ajansı muhabirinin İran ve diğer İslam ülkelerinin Kur'an-ı Kerim'e hakaret konusundaki eylemlerine ilişkin sorusuna Kur'an-ı Kerim'e hakaret diğer milletlerin haklarının açık ihlalidir dedi. Kutsal yerlere hakaret kabul edilemez ve bu eylem Müslüman vatandaşları olan ülkelerde gerçekleşti diyen Dışişleri Bakanlığı sözcüsü şunlar söyledi. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın en önemli üye ülkesi olan İran ciddi tepki göstermiş ve acil toplantı talebinde bulunmuştur. İran, Kur'an'a yapılan saygısızlıkla başa çıkmak için uluslararası kapasitelerini kullanıyor ve bu bağlamda bir önceki girişimde düzenlediği toplantıda bu eylem kınanmıştı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın hukuki işlerden sorumlu yardımcısı Kur'an-ı Kerim'e hakaret gibi eylemler, halkların barış içinde bir arada yaşamalarına açıkça aykırı olduğunu ve Batı'nın İslamofobik politikası doğrultusunda gerçekleştiğini vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın hukuki işlerden sorumlu yardımcısı Muhammed Dehkan şunları kaydetti. İnsan hakları belgeleri ve ifade özgürlüğüne aykırı olarak Avrupa Birliği üyesi ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e, İslam peygamberine ve İslami kutsallıklara yapılan alçakça hakaret eylemi kabul edilemez ve şiddetle kınanıyor. Genç Gazeteciler Kulübü'nün haberine göre Dehkan şunları kaydetti. Bu gibi eylemler İslam İnkılabı rehberinin de vurguladığı gibi istikbar saldırılarının hedefinin İslam'ın ve Kur'an'ın ilkeleri olduğunu göstermektir. İstikbar cephesinin komplolarına rağmen Kur'an-ı Kerim'in her geçen gün daha çok rağbet görmesi ve istikbalin İslam'dadır ve dünyadaki bütün hürriyet arayanların kutsallıkları aşağılama ve nefret yayma gibi kirli politikalara karşı koyması gerekiyor. İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e hakaret edenlere ifade özgürlüğü bahanesiyle defalarca izin verilmesinin, Batı'nın insan hakları standartları noktasındaki çifte standardının utanç verici bir göstergesi olduğunu ve merhametli İslam dinine karşı nefret ve şiddet yaymaya yönelik bir eylem olduğunu belirten Dehkan şunları ekledi. Bu gibi eylemler halkların barış içinde bir arada yaşamalarına açıkça aykırıdır ve Batı'nın İslamofobik politikası doğrultusunda yürütülmektedir.
Rusya'nın başkenti Moskova'da İmam Hüseyin Aleyhisselam yasını tutanlar Kur'an-ı Kerim'e yapılan hakareti kınadılar. Moskova İslam Merkezi'nde Hüseyin'i yas tutanlar Allahu Ekber sloganları atarak ve Lebbeyk ya Hüseyin sesini yükselterek vahiy kelamına yapılan saygısızlığı kınayarak İmam Hüseyin Aleyhisselam Mektebi'nin sevdalılarının ve hayranlarının Yüce Allah'ın sözlerine hakaret edilmesine izin vermeyeceklerini duyurdular. Tasua ve Aşura-i Hüseyin'e giden günlerde Moskova'daki Hatemul Enbiya Camii, Moskova İslami Merkezi, İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği toplantı salonu, Hazreti Fatıma Zehra Selamullah Aleyha Hüseyiniyesi Şiiler Camisi, Astrahan ve Kazan'daki İran konsolosluklarının yanı sıra Rusya'nın güneyindeki Şii şehri Derbent'te Hüseyiniyeler her gece İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mektebine bir sevgi ve bağlılık sahnesi teşkil ediyor. Muhabirimizin bildirdiğine göre Derbent'teki Şii Müslümanlar dünyanın en eski 5 camisinden biri olan Ulu Camii'nde bir araya gelerek Rusya'da İmam Hüseyin Aleyhisselam sevdalıların en büyük buluşmasını oluştururlar.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilcisi Emir Said İravani, Tahran'ın Suriye'nin yeniden inşasına, birliğinin sağlanmasına ve toprak bütünlüğünün korunmasına yardım etmeye hazır olduğunu duyurdu. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre pazartesi günü Emir Said İravani, Suriye'deki siyasi ve insani gelişmelere ilişkin Güvenlik Konseyi toplantısında Suriye'deki insani durumun tırmanmasının acil ve tarafsız insani yardım gerektirdiğini belirterek, İran, Birleşmiş Milletler ve insani yardım ortaklarının Suriye halkının acılarını azaltma çabalarını takdir ediyor açıklamasında bulundu. İravani şöyle devam etti. Suriye halkına yönelik tek taraflı yaptırımların devam etmesi, Suriye'deki insani ve ekonomik durumun iyileştirilmesinin önünde büyük bir engeldir. Ekonomiye ve insanların günlük yaşamlarına zarar veren ve hükümetin temel hizmetleri sağlama kabiliyetini sınırlayan bu yasa dışı ve baskıcı uygulamalara derhal son verilmesi çağrımızı güçlü bir şekilde tekrarlıyoruz. İran, Suriye'de uzun vadeli ve sürdürülebilir normalleşmeyi sağlamak için Astana sürecindeki ortaklarıyla işbirliği yapmaya hazır olduğunu kaydeden İravani, İran, İsrail rejiminin Suriye yönelik saldırılarını ve sürekli askeri saldırılarını, özellikle de sivil altyapıyı hedef alan saldırıları ve Suriye'nin Golan Tepelerini sürekli işgalini kınadığını söyledi.
Şam'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilcisi Bassam Sabbah, Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyetin Suriye'ye yasa dışı girişini eleştirerek bu eylemi Paris'in Suriye'deki yıkıcı rolünün bir işareti olarak nitelendirdi. 17 Temmuz Pazartesi günü Fransa Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Kriz ve Acil Durum Merkezi Başkanı Stéphane Romet başkanlığındaki bir heyet, ülkenin kuzeydoğusundaki Suriye Demokratik Güçlerinin kontrolündeki bölgeleri ziyaret ederek ordu komutanlarıyla görüştü. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Bestam Sabbah pazartesi günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında Fransa'nın bu eylemi, bu ülkenin yıkıcı rolünü ve Suriye'deki terörist ve ayrılıkçı gruplara verdiği desteği gösterdiğini belirtti. Suriye topraklarındaki her türlü işgale son verilmesini ve tüm yasa dışı yabancı güçlerin bu ülkeden çekilmesini talep eden Sabbah, Siyonist rejimin Suriye topraklarına yönelik sürekli saldırganlığını da kınadı ve Güvenlik Konseyi'nden bu rejimin cinayetlerine son vermesini istedi. Sabbah sözlerinin devamında Türkiye'nin kestiği su nedeniyle Haseke halkının devam eden çilesinin savaş suçu olarak kabul edildiğini söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Türkiye'nin yeni büyükelçisi bu ülkenin başkenti Ankara'ya vardı. İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade dün Ankara'ya ulaşmasıyla birlikte Türkiye'deki görevine başladı. İran Press Haber Ajansı'nın haberine göre Habibullahzade daha önce Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Akdeniz ve Doğu Avrupa Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Medya Diplomasisi Genel Müdürü, İran İslam Cumhuriyeti Norveç Büyükelçisi, İran İslam Cumhuriyeti İngiltere Maslahat Güzarı, İran Uluslararası Denizcilik Örgütü Daimi Temsilcisi, Batı Avrupa 1. Dairesi Başkanı ve İran İslam Cumhuriyeti'nin İsviçre ve Rusya'daki temsilciliklerinde görev yaptı. Muhammed Farazmand'ın yerine Habibullahzade bu göreve atandı.
Sözcü gazetesi bu yılın ilk yarısında bu Türkiye'de 9852 şirketin ekonomik ve finansman yetersizlikleri nedeniyle kapandığını ve iflas ettiğini duyurdu. Sözcü gazetesinin haberine göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2023'ün Haziran ayında yaklaşık 2000 şirketin kapatıldığını açıklayarak şunları yazdı. Türk şirketlerinin kapanma süreci hızlandı. Bu medyaya göre Haziran'da kapanan kooperatif şirketlerin sayısı %38,3 ve kapanan ticari işletme sayısı %29,5 arttı. Yıl içinde Türkiye'de kurulan şirket sayısında %29,6'lık düşüş olduğunu açıklayan sözcü şunları yazdı. Bu şirketlerin 634'ü otomotiv hizmetleri başta olmak üzere üretim, ticaret ve inşaat sanayi alanında faaliyet gösteriyordu.
Ve Azerbaycan Cumhuriyeti Güvenlik Güçleri bu ülkede Gülen grubuyla bağlantılı 6 kişiyi tutukladı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bu kapsamda Azerbaycan Cumhuriyeti Güvenlik Güçleri bu ülkede Gülen grubuyla bağlantılı oldukları suçlamasıyla 6 kişiyi tutukladılar. Yapılan operasyon Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın Azerbaycan Cumhuriyeti Güvenlik Teşkilatlarına verdiği bilgi doğrultusunda gerçekleşmiştir. Gözaltına alınanlardan biri Azerbaycan Demokrasi ve Refahı Partisi'nin başkanıyla olan ilişkisinden bahsetti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İran ve Sırbistan'ın ekonomik ilişkileri genişletme çabasıyla ilgili. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sırbistan Meclis Başkanı ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle ekonomik ve ticari alanlarda daha da geliştirilmesi ve kalkınması gerektiğini söyledi. Seyit İbrahim Reisi pazar günü Sırbistan Parlamento Başkanı Vladimir Orlić ile yaptığı görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin Balkan bölgesindeki barış, istikrar ve huzuru desteklediğini vurgulayarak İran'ın bu bölge ülkeleriyle ilişkilerin düzeyinin yükseltilmesinin önünde hiçbir engel görmediğini belirterek iki ülke kapasitelerinin tanınması ve de İran ile Sırbistan'ın ortak komisyondaki ilişkilerin gelişmesi için araçların tanınmasını vurguladı. İran'ın Yugoslavya'nın ana varisi ve Bağlantılar Hareketi'nin kurucularından biri olan Sırbistan ile ilişkileri uzun yıllara dayanmaktadır ve bu iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi olumsuz noktalardan arınmış olarak değerlendirilmelidir. Bağlantılar Hareketi'nin gözlemci üyesi olan Sırbistan, aralarında İran İslam Cumhuriyeti'nde bulunduğu bu hareketin üye ülkeleri ile iyi ilişkilere ve işbirliğine sahiptir. Ve iki ülke son 10 yılda başta kültürel ve ekonomik olmak üzere çeşitli alanlarda ikili ilişkileri ve işbirliğini genişletmek istemiştir. İranlı ve Sırp yetkililerin son yıllardaki karşılıklı ziyaretleri artmış bulunuyor. Nitekim Sırbistan Dışişleri Bakanı Nisan 2021'de Tahran'a ziyarette bulunurken, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan da Belgrad'a Aralık 2022'de yaptığı ziyaret sırasında Sırbistan Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü. Bu arada Mayıs 2022'de İran İslam Cumhuriyeti ve Sırbistan Cumhurbaşkanları da Mayıs 2022'de yaptıkları telefon görüşmesinde Tahran ve Belgrad arasındaki ilişki düzeyinin artmasını istediler.
Fakat İran'ın ekonomik kapasitelerine ve Sırbistan'ın Avrupa'daki elverişli konumuna rağmen iki taraf arasındaki ticaret hacmi iki ülke arasındaki iyi siyasi ilişkiler kadar artmamış ve yaptırımlar ve korona salgını nedeniyle hatta bir noktada azalmıştır. Örneğin 2020 yılında İran Sırbistan'a yaklaşık 16 milyon dolarlık mal ihraç etti ve bu ülkede İran'a 7 milyon dolarlık mal ihraç ederken 2018 yılında ikili arasındaki ticaret hacmi ise 200 milyon dolara ulaşmıştı. Buna rağmen her iki ülkenin ekonomik ilişkileri güçlendirme sorumluluğu İran ile Sırbistan arasındaki ticari ilişkilerin sürecini bir kez daha genişletti. Öyle ki Sırbistan Cumhuriyeti Ticaret Odası'nın raporuna göre iki ülke arasındaki ticaret alışverişlerinin toplam değeri ve İran'ın 2021'de Sırbistan'a yaptığı ihracatın değeri 2020'ye kıyasla sırasıyla %115,2 ve %187,6 arttı. Bu arada İran ve Sırbistan Ortak Ekonomik Komisyonu oturumu bu yıl Ekim veya Kasım aylarında Tahran'da düzenlenmesi planlanıyor ve aynı zamanda Sırp ticaret heyeti de İran'a seyahat edecek. Yapılacak toplantılarda özellikle bankacılık işlemleri, gümrük konuları başta olmak üzere ticari işbirliğinin önündeki engeller ve her iki taraf şirketlerinin kapasite ve varlıklarına ilişkin veri tabanı eksikliği konusu incelenecek ve bu engellerin ortadan kaldırılması için gerekli çözüm önerilerinin bulunması için iki ülke yetkilileri istişarelerde bulunacak. İki ülkenin tarım, turizm ve sanayi gibi çeşitli alanlardaki kapasitelerinin yüksek olduğu ve İran İslam Cumhuriyeti ile Sırbistan yetkililerinin de iradelerinin özellikle ekonomik alanda işbirliğini güçlendirmek olduğu ortadadır. Sırbistan Parlamento Başkanlığı'nın parlamento işbirliğini güçlendirmek ve iki ülke arasındaki ilişkileri hızlandırmak amacıyla Tahran'a yaptığı ziyarette aynı bağlamda değerlendirilebilir. Sırbistan Meclis Başkanı ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti ile özellikle sanayi ve tarım sektörlerinde ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve artırılmasına ilgi duyduğunu vurgulayarak sadece işbirliği seviyesini artırmaya hazır değiliz. Aynı zamanda bu hedefe ulaşmak için çalışıyoruz ve iki ülke arasında ortak bir komisyon düzenlenmesi ise özellikle ekonomik alanda ilişkilerin güçlendirilmesi ve genişletilmesinde kesinlikle etkili olacaktır, dedi.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Rusya ile NATO arasındaki çatışmanın yeni boyutları konusunda. Ukrayna'daki savaşın devam etmesi ve Rusya'ya karşı koymak için NATO üye devletlerinden, özellikle Amerika ve Polonya gibi Doğu üyelerinden Ukrayna'ya yapılan yardımın eşi görmemiş bir şekilde artmasıyla, şimdi Moskova'nın müttefiki olarak Belarus, Polonya'ya yeni bir tehdit gündeme taşıdı. K ki bunun gerçekleşmesi artık Rusya ve NATO'nun direkt savaşı anlamındadır. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukashenko pazar günü yaptığı açıklamada Wagner militan grubunun Polonya'ya girmek için bu ülkeye baskı yaptığını söyledi. Lukashenko, Rus mevkitaşı Vladimir Putin ile pazar günü Sankt Petersburg'da yaptığı görüşmede şunları söyledi. Wagner'in güçleri bize baskı uyguluyor, bize batıya gitmek istiyoruz, bunu yapmamıza izin verin diyorlar. Onlara neden batıya gitmek istiyorsunuz diye sordum, onlar Varşova'ya, Rzeszow'a gitmek istiyoruz diyorlar. Lukashenko ayrıca Wagner grubunu onlarla yapılan anlaşma uyarınca Belarus'un merkezinde tuttuklarını sözlerini ekleyerek Belarus'un Wagner grubunu Polonya sınırlarının yakınlarına taşımak istemediğini vurguladı. Haziran sonundaki ayaklanmanın ardından Wagner'in güçleri Lukashenko'nun arabuluculuğuyla Belarus'a nakledildi ve alınan haberlere göre Belarus güçlerini eğitiyorlar. Lukashenko'nun bu açıklamaları aslında son dönemde bu ülke sınırına askeri güç konuşlandırarak Belarus'a karşı provokatif eylemler gerçekleştiren ve aynı zamanda Batı yönelimli Kiev yönetimini Rusya ile savaşı sürdürmeye teşvik ederek Ukrayna'ya geniş çaplı askeri ve silah yardımı sağlayan Polonya'ya bir tür uyarı niteliğindedir. Aslında Rusya ile tarihsel bir düşmanlık geçmişine sahip olan Polonya, şimdi vekaleten Ukrayna üzerinden Rusya'nın karşısına çıkmaya çalışıyor. NATO'nun Rusya ile mevcut savaşta Ukrayna'ya çok yönlü desteğin sürdürülmesi bağlamında Amerika'nın öncülüğündeki eylemleri, bu askeri örgütün Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen zirvesinin ardından yeni boyutlar kazandı. NATO üyelerinin Ukrayna'ya yaptığı silah yardımı, Ukrayna kuvvetlerinin, Ukrayna'nın doğu cephelerinde yaşanan karşı saldırılarda önemli bir rol oynadı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'ya göre 4 Haziran'dan bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetleri karşı saldırılarda 26 binden fazla asker ve 3 binden fazla askeri donanım kaybetti. Hatta batılı kaynaklar Ukrayna'nın karşı saldırılarının beklenenden daha yavaş ilerlediğini itiraf ederken askeri uzmanlar da Rusya savunma hatlarını kırmak ve bu ülke topraklarını işgal etmek için fırsatın çok çabuk kaybedileceği konusunda uyarıda bulundular. Rusya'nın muharebe grubu merkezi komutanı Andriy Mordevich, pazar günü yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun karşı taarruzuna ancak önümüzdeki ay yani Ağustos'un sonuna kadar devam edebileceğini, sadece Ağustos ayının sonuna kadar karşı saldırı için yeterli güce sahip olduklarını ve kışın hiçbir şey başaramayacaklarını söyledi. Bu arada Ukrayna'daki savaşta Rusya'yı yenmeye çok hevesli olan üst düzey Amerikalı yetkililer Ukrayna'daki karşı saldırıya ilişkin çok iyimser görünüyorlar. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken pazar günü Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırısında ilerleme kaydettiğini iddia etti. Halbuki Amerika Savunma Bakan Yardımcısı Colin Kall geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın karşı saldırısının beklenenden daha yavaş ilerlediğini itiraf etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 3 Mordat 1402, Hicri Kameri 7 Muharrem 1445 ve Miladi 25 Temmuz 2023 Salı. ...1384 yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Muharrem 61'de Ömer bin Saad Fırat Nehri'ni İmam Hüseyin Aleyhisselam kafilesinin kullanması yasağı emrini verdi. Ubeydullah bin Ziyad'ın İmam Hüseyin Aleyhisselam ile savaşmak için Kerbela'ya kalabalık bir orduyu göndermesi ve o Hazreti kendi ordusunca muhasara altına almasından sonra Kerbela ordusu komutanı Ömer bin Sa'da bir mektup yazdı ve mektubu alır almaz Hüseyin Aleyhisselam'dan Yezid'e biat etmesi sözünü alması emrini verdi ve bu öneriyi kabul etmesi ardından gerekli kararı vereceğini ileri sürdü. İbn-i Sa'da yazılan bir başka mektupta şunlar vurgulandı. Hüseyin ile Fırat suyu arasında bir mesafe oluşturun ve onun suyu kullanmasına izin vermeyin. İbn-i Sa'd hemen İmam Hüseyin Aleyhisselam ve yarenlerinin Fırat suyundan yararlanmalarının engellenmesi için Ömer bin Haccac Zübeydi'yi görevlendirdi. Aşura gününün sabahından akşamına kadar İmam Hüseyin Aleyhisselam ve yarenleri ve çocuklarına su temin edilmedi ve onlar aşırı sıcaklarda büyük zorluklarla karşılaştılar. ...132 yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Muharrem 1313 yılında Iraklı alim ve taklit mercilerinden Ayetullah Seyyid Muhammed Hadim İlani, Irak'ın Kutsal Necef-i Eşref kentinde dünyaya geldi. Çocukluğunda dini ilimleri öğrenmeye başlayan Milani, Farsça ve Arap edebiyatı konusunda büyük maharet kazandı. Ayetullah Milani, telif ve ders verme işlerinde çalışmalarda bulundu ve onun ders sınıfları tıklım tıklım doluydu. Ve onun öğrencileri daha sonraları önde gelen alimler oldular. Bu önde gelen İslam alimi birçok eser kaleme aldı. ...41 yıl önce bugün Hicri Şemsi 3 Mordat 1361 tarihinde İranlı ünlü yazar ve mütercim Doktor Hamid İnayet vefat etti. Lisans diplomasını İran üniversitelerinde alan Doktor Hamid İnayet daha sonra İngiltere'ye gitti ve orada Londra Üniversitesi'nde İktisat ve Siyasi Bilimler dalında doktorasını aldı. Doktor İnayet doktorasını aldıktan sonra İran'a geri döndü ve Tahran Üniversitesi'nde ders vermeye ve araştırma yapmaya başladı. Felsefe ve siyasi düşünceler konularında birçok telifi ve tercümesi olan Doktor Hamid İnayet'in eserleri arasında Batı Siyaseti Düşüncesinde Seyir, Din Tabiatı Tarihi ve İslam ve Sosyalizm gibi eserleri değinebiliriz. ...30 yıl önce bugün Hicri Şemsi 3 Mordad 1372'de İranlı ünlü mütercim ve araştırmacı Bayan İsmet Settarzade vefat etti. Hicri Şemsi 1290 yılında İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde dünyaya gelen Settarzade, Fars dili ve edebiyatında doktora diplomasını aldı. Türkçe'ye vakıf olmasından dolayı başta Mesnevi'de Enferodi Kebire Şerh adlı eser olmak üzere bazı eserleri bu dilden Farsça'ya tercüme etti. ...75 yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Muharrem 1370'te Kameri 14. yüzyılının önde gelen alimlerden Şeyh Cafer bin Muhammed Nezari Nakti vefat etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Kurul toplandı, hazırlıklar başladı. İstanbul'dan taşınana teşvik.
Milli Gazete.
Davutoğlu'ndan ilaç zammına tepki, Allah'tan utanın, yazıklar olsun.
Cumhuriyet.
Kemal Kılıçdaroğlu'dan başkanlara yerel seçim talimatı, ittifak yok gibi çalışın.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 23 Temmuz tarihli Yeni Asya gazetesinde milletin zekasıyla alay edenler başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gümüşhane'de milletin zekasıyla alay edenler demişti. Erdoğan bunu başka bir maksatla söylemişti. Ama hükümetin ÖTV ve KDV artışlarına kılıf için öne sürdüğü gerekçelere bakılırsa milletle alenen alay ediliyor. Artışlar 2016 yılından itibaren meydana gelen enflasyon artışının çok altındaymış. Artışa rağmen ülkemiz halen benzinde de motorinde de Avrupa'nın en ucuz 4. ülke konumundaymış diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Güler misin, ağlar mısın? Bizi kıskanan Almanya'da asgari ücretle 1177 litre benzin, 1296 litre mazot, 2038 litre LPG alınırken, Türkiye'de daha çalışanın eline geçmeyen asgari ücretle 383 litre benzin, 404 litre mazot, 957 litre LPG alınabiliyor. Nedense zamlar Avrupa'ya göre kıyaslanıyor ama konu alım gücünü kıyaslamaya geldiğinde iktidar top çeviriyor. Erdoğan'ın da dediği gibi milletin zekasıyla alay etmeyi bırakın. Çünkü millet ekonomik krizi dibine kadar yaşıyor. Bir asgari ücretli her geçen gün yapılan zamlarla eriyen maaşıyla ayın sonunu nasıl getireceğini düşünüyor. Artık gerçeklerle yüzleşin. Burada Erdoğan'ın geçmişte söylediği sen nasıl oluyor da benzin fiyatlarını Almanya ile mukayese ediyorsun, biraz uyanalım ya, saf olma, kendine gel sözünü de not düşelim. Sözünüzü yanlış mukayese edilirse zararlı çıkılıyor. Şekilde görüleceği gibi. Milletin zekasıyla alay etme ile ilgili arşivleri karıştırınca hayli malzemeye rastlamak mümkün. Eski Maliye Bakanı Nebati'nin enflasyonun sebebi milletimizin karamsarlığıdır sözünden tutun da virüse karşı elimizde büyük bir koz var, yakalanmamak, ilaç eksikliği hasta sayısının fazla olmasından kaynaklı diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sözüne, eski Ticaret Bakanı Mehmet Muş, son yılları saymazsak AK Parti döneminde enflasyon ortalaması %8-9 civarındadır sözünden, Türkiye'de tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir kişi yok, tweetin içinde yazandan dolayı soruşturma açılıyor diyen eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a kadar onlarca ifade arşivlerde duruyor. Bu yüzden ülkeyi yönetenlerin konuştuklarına dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü arşiv unutmuyor. AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, ÖTV zammından sonra sosyal medyada şöyle bir paylaşımda bulundu. Akaryakıta yapılan ÖTV zammının 15 Temmuz gecesinde hem de salağa okunmasının hemen ardına denk getirilmesi kirli bir operasyona benziyor. Salalar okunurken ÖTV zammının ilan edilmesine kim veya kimler sebebiyet vermişse derhal görevden alınmalı. Ayrıca bu zamın enflasyonu körükleyeceği gerçeğinin göz ardı edilmesinin üzerinde de ayrı düşünmek gerekiyor. Erdoğan'ın imzasıyla akaryakıt üzerinden alınan ÖTV tutarları arttırıldı. O zaman Metin Külünk kimin istifasından bahsediyor? Kirli operasyonu yapan kim? Ya da Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğundan haberi mi yok? Milletin zekasıyla alay mı ediliyor yoksa bir algı mı oluşturuluyor anlaşılabilmiş değil.
Orhan Uğuroğlu 23 Temmuz tarihli Yeni Çağ gazetesinde Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasındaki polemiğin perde arkası başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Türk siyasetinde hiç de rastlanmayan önemli açıklamalar ve paralelinde getirdiği bir polemik tartışması televizyonlara yansıdı. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ dedi ki, İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlık yazılı ama MİT konusunda sözlü olarak konuşuldu. Eğer 28'inde seçimi kazansaydı ben İçişleri Bakanıydım. İki arkadaşım bakandı. Kemal Bey imzaladığını inkar eder mi? Diğer iki bakanlık için Kemal Bey ile konuştuk. Bir karar vermediğimiz için o bakanlıkları açıklarsam doğru olmaz diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
14 Mayıs gecesi Millet İttifakı'nın 6 lideri CHP Genel Merkezi'nde toplanarak Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdiler. 14 Mayıs sonrası Cumhurbaşkanlığı seçiminde tablo şuydu. Erdoğan %49,50, Kılıçdaroğlu %49,90, Sinan Oğan 5,2. Kılıçdaroğlu sadece birkaç saat uyuduktan sonra 15 Mayıs pazartesi günü sabahın köründe genel merkezindeki makamındaydı. Kolları sıvamış, ikinci tur için neler yapılması gerektiği konusunda görüşmelere başlamıştı. Bu siyasi tabloda kilit Ata İttifakı'nın iki partisi ve Oğan'dı. 15 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu Sinan Oğan'ı telefonla arayarak kutladı. Ata İttifakı partilerinin liderleri Dr. Vejdet Öz, Profesör Dr. Ümit Özdağ ve adayları Sinan Oğan, 15 Mayıs pazartesi akşamı 15'te tavır belirleme toplantısı yaptılar. Aldığım bilgiye göre iki önemli konu ele alındı. Birincisi, kampanya sırasında yapılan harcamaların getirdiği ağır mali yükün nasıl ödeneceği, ikincisi, kazanacak adayın desteklenmesiyle kazanan adaydan alınacak Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bakanlıklar. Bu arada kulislere yansıyan iki önemli gelişme vardı. Birincisi, Binali Yıldırım arayıp kutladığı Sinan Oğan'a şu mesajı veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız sizi görüşmeye davet ediyor. Özel uçak ile Ankara'dan İstanbul'a gidersiniz. İkincisi, Rusya Devlet Başkanı Putin'in devreye girmesiyle Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in Sinan Oğan'a şu mesajı göndermesi. Sayın Erdoğan'ın yanında yer almanız bizleri sevindirir. Nitekim 19 Mayıs günü Sinan Oğan İstanbul Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde Erdoğan ile basına kapalı bir saat görüştü. Ata İttifakı'nın tarihi önemi de olan Adalet Partisi lideri Dr. Vejdet Öz yaptığı şu açıklamayla çok açık ve net tavır koydu. İkinci turda adayımız Kemal Kılıçdaroğlu. Geriye Zafer Partisi ve Ümit Özdağ'ın tavrı kaldı. CHP lideri bu gelişmeler üzerine Zafer Partisi'ni giderek görüştü ve iki lider biri resmi diğeri özel bir protokol imzaladılar. İşte bugün siyasi polemik yaratan konu budur. Şimdi bu görüşmeye ve protokollere ilişkin görüşümü Ümit Özdağ çok açık ve net söyleyeyim. İkili özel görüşmeyi ve iddian doğru mu değil mi bilmem ama özel protokolü açıklayarak etik dışı tarihi ve siyasi hata yaptın hocam. Kılıçdaroğlu'nun onayı olmadan yaptığın bu açıklama ile siyaset sahnesinde tüm güvenirliğini kaybettin hocam.
Tahran Radyosu.
Mustafa Kaya 23 Temmuz tarihli Milli Gazete'de siyasi tavizler ve orta gelir grubu sorunu başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Bir ülkede sosyal barışın teminatı orta gelir grubudur. Bu grup, devlet veya başka bir kurumun gelir desteğine ihtiyaç duymadan kendi kendine yetebilen toplumsal kesimler olarak da tanımlanabilir. Ne yazık ki Türkiye'de orta sınıf gün geçtikçe düşük gelirli hale gelmektedir diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Uygulanan yanlış ekonomik politikalar bu kesime dolayısıyla toplumsal barışa zarar vermektedir. Kimi zaman uç veren toplumsal sorunların aslında ana kaynağı doğrudan veya dolaylı ekonomik zorluklardır. Türkiye'nin ekonomik verileri her geçen gün ülkeyi yönetmeyi daha da sıkıntılı hale getirmektedir. seçim ekonomisinin zirve yaptığı seçimlerin ardından vergilerdeki artışlar, zamlar, akaryakıt fiyatlarındaki herkesi derinden etkileyen sözde düzenlemeler halk arasındaki hoşnutsuzluğa zirve yaptırdı. Ülkemizde 2021 yılında orta gelir grubu oranı %70, düşük gelirliler %15, yüksek gelirliler ise %15 civarındaydı. Bu oranlar 2022 yılında tamamen ters yüz oldu. Filistin meselesini iç politikada hoyratça kullanan, hatta harcayan iktidar, şimdi Akdeniz gazının Avrupa'ya taşınabilmesi için terör devleti dediği İsrail'in başbakanı ile yakınlaşma çabası içine girmektedir. Bu durum aslında Netanyahu için de önemlidir. İsrail'in en sağcı, en radikal ve Siyonist koalisyon hükümetinin başbakanı olan Netanyahu, aylardır meydanlarda protesto edilmektedir. Türkiye'ye ziyaret edebiliyor olmak, içeride karşısında olan gruplara karşı bir güç gösterisi olacaktır. Yani Türkiye'nin ekonomik sıkıntıları ile İsrail'le bu yüzden yakınlaşma çabası Netanyahu için arayıp da bulamayacağı bir fırsata dönüşmüş durumdadır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsuray Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İmam Hüseyin ayı Muharrem. Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı ve Aşura kıyamının yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız dizi sohbetimizin 7. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Evet değerli dostlar, Muharrem ayının 7. gününde huzurlarınızdayız. Bir kez daha İmam Hüseyin aleyhisselam ve vefakar arkadaşlarının yürekleri yakan şehadeti dolayısıyla siz müvahhid insanlara ve o Hazretin aşıklarına taziyelerimizi sunuyoruz. Bugünkü sohbetimizde ise İmam Hüseyin aleyhisselamın Kerbela'da siyerini ve yolunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. İmam Hüseyin aleyhisselam tüm seçkin sıfatların abidesi ve ahlak ve davranış bakımından Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin en mükemmel örneği ve tecellisidir. Bu seçkin ve büyük imamın ahlaki siyeri ve davranışları İslam peygamberinin elinde yetişen yüce ruhunu yansıtıyor. İmamın seçkin özellikleri, siyeri ve suluku, Aşura kıyamının çeşitli sahnelerinde de tecelli etmiştir. Nitekim tarih bu iddianın güçlü şahidi sayılır. İmam Hüseyin aleyhisselamın en seçkin özelliklerinden biri münacat ve ibadet aşkıdır. Allahu Teala'ya ibadet etmek, terbiye bakımından özel tesirleri olduğu gibi insanı ruhi ve manevi açılardan da yüceltir. İbadet ve irfan
kulun ruhunu ilahi sonsuz güç ve mutlak erdeme bütünleştirir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in Zariyat suresinin 17 ve 18. ayetlerinde seçkin kulları hakkında şöyle buyuruyor. Geceleri pek az uyurlardı, seher vakitlerinde de istiğfar ederlerdi. İmam Hüseyin aleyhisselamın Arefe duası da o hazretin irfan mertebesinin bir başka örneğidir. İmam Yüce Allah'a şöyle arz eder. Ey Yüce Rabbim! Seni kaybeden ne buldu ki ve seni bulan ne kaybetti? Senin yerine başkası ile yetinen kesinlikle ziyankardır ve sana yüz çeviren hüsrana uğrayacaktır. Aşura gününden bir gün önce olan Tasua günü akşam saatlerinde Ömer Saad saldırı emri verdi. İmam Hüseyin aleyhisselam Hazreti Abbas aleyhisselamı Aşura gününe bağlanan geceye kadar zalimlerinden muhlet almak ve savaşı yarın sabaha ertelemekle görevlendirdi. İmam Hüseyin aleyhisselam savaşı ertelemek istemesinin sebebini kardeşi Hazreti Abbas'a şöyle beyan etti. Kardeşim Abbas, canım sana feda. Kalk ve ata bin. Karşı tarafa geç ve yapabilirsen savaşı yarın sabaha ertele ve onları bu gece için bizden uzak tut. Belki bu gece Rabbimizin katına namaz, dua ve istiğfarda bulunabilelim. Rabbim benim sürekli onun için namaz kılmayı, Kur'an-ı Kerim tilavet etmeyi, çok dua okumayı ve katından mağfiret dilemeyi çok sevdiğimi iyi bilir. İmam Hüseyin aleyhisselam namaz, dua ve zikir ibadeti düşmandan bir gece olsa bile mühlet alacak ve Rabbine ibadet edecek kadar çok severdi. Oysa düşmanın gayri meşru isteklerine karşı tüm salabetiyle durmuş ve boyun eğmemiştir. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin. Ağlı ebanın zikeri. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin. Kanı vilayet eseri. Ağlı ebanın zikeri. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin. Kanı vilayet eseri. Eşk-i Kudan'ın bedeli Fatime'nin şanı Hüseyin. Hüseyin, Hüseyin, canım Hüseyin. Hüseyin, Hüseyin, canım Hüseyin. Eşkine kurbanım Hüseyin, ehline merdanem Hüseyin. Eşkine kurbanım Hüseyin, ehline merdanem Hüseyin. Ümmetimin çaresi sen. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin. Eşkimizin mayesi sen. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin. Rabbimin öz zilvesi sen. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin. Eşki Huda zirvesi sen. Sen nebi sermayesi sen. Mülkü Ali hanesi sen. Canının canana viren eşkine pervane Hüseyin. Hüseyin, Hüseyin, canım Hüseyin. Hüseyin, Hüseyin, canım Hüseyin. Eşkine kurbanım Hüseyin, ehline merdanem Hüseyin. Eşkine kurbanım Hüseyin, ehline merdanem Hüseyin.
Aslında İmam Hüseyin aleyhisselamın söz ve amellerinde açıkça göze çarpan zulüm karşıtlığı ve direniş ruhu, mübarek yaşamının son anına kadar belirgindi. Öyle ki imam, Aşura günü sabahı, sabah namazını kıldıktan sonra arkadaşlarına hitaben bir konuşma yaptı ve onlara moral vermek istedi. İmam Hüseyin aleyhisselam bu konuşmasında bir kez daha arkadaşlarına yüce hedeflerini açıkladı ve mücadele yolunda sarsılmaz iradesini bir kez daha beyan ederek onlara da sabırlı olmaya ve direnmeyi tavsiye etti. İmam konuşmasını şöyle noktaladı: "Dostlarım, Allahu Teala bugün benim ve sizin şehadetini rıza göstermiştir. O zaman direnin ve mücadeleye devam edin." İmam Cafer Sadık aleyhisselamdan İmam Hüseyin aleyhisselamın aydınlatıcı ve hidayete erdiren bir imam olduğunu açıkça ifade eden ünlü bir rivayet vardır. İmam Sadık aleyhisselam bu rivayette şöyle buyurmakta: "Fecr suresini vacip ve müstehap namazlarda okuyun. Zira bu sure Hüseyin İbni Ali'nin suresidir ve kim bu sureyi okuyacak olursa kıyamet gününde Hüseyin İbni Ali ile birlikte ve onun derecesiyle cennete girer."
Tahran Radyosu.
Bu rivayette dikkat çeken nokta, Kur'an-ı Kerim sureleri arasında Fecr suresinin İmam Hüseyin aleyhisselama tahsis edilmiş olmasıdır. Emeviler, Allah Resulü'nün onca zorluklara katlanarak temelini attığı ilahi değerleri unutturmaya çalışmıştı. Ancak fecr sözcüğü aydınlık ve aklık anlamına geldiğinden İmam Hüseyin aleyhisselam despot hükümdarların karanlık döneminde kendisini ve pak hanedanını feda ederek adeta şafak güneşi gibi parladı ve İslam ahkamından aydın bir görüntü sunarak insaniyet yolunu kıyamet gününe dek aydınlattı. Zühd ve fani dünyaya ilgisizlik, İmam Hüseyin aleyhisselamın Kerbela'da sulukünün bir başka özelliğiydi. İmam Aşura sabahı, kalbi ve sınırsız imanından kaynaklanan ifadelerle arkadaşlarına son kez şöyle hitap etti: "Ey şerefli insanlar, sabırlı olun ve bilin ki ölüm sadece sizi acılardan geçirerek ebedi ve geniş cennete götüren bir köprüdür. Kim bir zindandan bir köşke geçmek istemez ki? Oysa aynı ölüm düşmanlarınız için bir köşkten bir zindana ve bir işkence yerine intikal etmek gibidir. Babam Allah Resulü'nden naklen bana şöyle buyurmuştu: dünya müminin zindanı ve kafirin cennetidir ve ölüm iman ehli olanları cennete ve küfür ehli olanları cennete ulaştıran bir köprüdür." Müslümanların izzeti, İslam peygamberinin tasarladığı ideal ve meşru nizamı benimsemektedir. Ve bu nizam, imamet nizamıdır. Dolayısıyla Yezid gibilerin iktidarı ve sultası, ilahi ideal nizamla çelişmekte ve müminlerin zilleti anlamındaydı. Kendisi imamet nizamının temsilcisi ve başı olan İmam Hüseyin aleyhisselam, İslam'ın ve Müslümanların izzetini istiyordu. İmam Yezid iktidarını ve sultasını zillet biliyor ve bu yüzden karşı çıkıyordu. Kuşkusuz İmam Hüseyin aleyhisselamın tek amacı ilahi güç ve iradenin toplumda tecelli etmesiydi ve asla ilahi dini zayıflatacak bir şey yapmazdı. Bu yüzden Hazret için geriye kalan tek yol ya savaşmak ya da zillete boyun eğip Yezid'e teslim olmaktı. Buna göre imam Allah yolunda şehit olmayı, zalim Yezid'e biat etmekten daha üstün gördü ve açıkça zillet bize yakışmaz diye buyurdu. İmam Hüseyin aleyhisselam o hassas ve kritik dönemin tamamında günün şartlarına göre İslam ilkelerini korumak üzere en iyi yolu seçti ve batıl ve nifak elebaşlarıyla mücadeleyi tercih etti. Ve bu yılmaz ve onurlu çabaların meyvesi de Hak Teala'nın rızasını kazandığı şehadetti. Bu yüzden İmam Fecr suresinin 27 ila 30. ayetlerinin tam mıstakıdır. Ayetler şöyle buyurmaktadır. Ey huzura kavuşmuş insan, sen ondan hoşnut, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Seçkin kullarım arasına katıl ve cennetime gir. Değerli dostlar, bugünkü sohbetimizin süresinin sonuna geldik. Sizlere veda etmeden önce Aşura ziyaretinin çok meşhur bir bölümünü okumak istiyoruz.
Ya Ebu Abdullah إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة.
Ben sizinle barışta olan herkesle barışığım ve sizinle savaşan herkesle savaştayım. Kıyamet gününe dek. Gerçekten de her insan bu cümleleri söylemekle ilahi değerleri korumak için son nefesini ve kanının son damlasına kadar direnmeyi ve ebedi saadeti elde etmeyi öğrenmektedir. Kıymetli dinleyiciler, Muharrem ayı ve Aşura kıyamının yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız dizi sohbetimizin 7. bölümünün sonuna geldik. Bu arada arzu ederseniz bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an'da İslam düşüncesinin ana hatları. Kur'an'da İslam düşüncesinin ana hatları, Ayetullah Hamenei'nin sözlerinden derlenen ve Hicri Şemsi 1353 yılında iman, tevhid, nübüvvet ve velayet hatlarında 4 bölümden oluşan kitaptır. Küçük ve yarı inşaat halindeki caminin cemaat imamı, kentin sokaklarında sakin ve düşünceli bir şekilde yürüyordu. Hicri Şemsi 1353, miladi 1974 yılı Ramazan ayı yaklaşıyordu. Ve o da mübarek Ramazan günlerinin oturumları için yeni programlar düşünüyordu. Bu kez önceki yıllara göre daha farklı bir program yapmak istiyordu. Gerçek İslam ve Kur'an'ın anlamlarını ayetler ve rivayetlerin kalbinden dışarı çıkararak halkın kalbine işlemesi ve yaşamları ile yoğrulması için onlara açıklamak istiyordu. Sıcak yazın son günlerinde öğlen namazının ardından tam da insanların sıcaklardan kaçarak dinlenmek için evlerine sığınmak istediği ve kentin sakinleştiği sıralarda kutsal Meşhed kentinin bir köşesinde İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesinin yakınlarında tuhaf bir hareketlilik yaşandı. İnsanlar genç yaşlı, kadın erkek uzaktan yakından yazın sıcak havasında oruçlu ve susuz İmam Hasan Aleyhisselam camisine doğru geliyorlardı. Hepsi de büyük bir şevkle en fazla 35 yaşında olan genç bir seyidin celsesine katılmaya geliyorlardı. Onlar Allah'ın en iyi ayında genç din adamının onlar için serdiği marifin bereketli sofrasından pay almaya, susamış ruhlarının susuzluğunu gidermeye geliyorlardı. Her geçen gün camiye gelenlerin sayısı artıyor ve yapılan oturumlar her geçen gün daha da kalabalıklaşıyordu. Hatta caminin arkasındaki büyük otoparkta bile oturmak için yer bulamıyorlardı. Orada her kesimden insanları görebiliyordun. Kadın, erkek, talebe, öğrenci, küçük esnaf ve mahalleliler, en fazla da gençler. Her şey yeni ve ilginçti. Meşhed Tıp Fakültesi öğrencileri de gidiş dönüş için bir otobüs kiralamıştı ki her gün onları namazdan önce bu camiye getirsin ve cemaat namazı ve vaizin konuşmasından sonra onları üniversiteye geri götürsün. Vaiz normalin tersine minbere oturmuyordu. Uzun boyu ve etkileyici bakışlarıyla cemaatin karşısında duruyor ve oruçluyken bir saatten fazla hem de hararetli ve yüksek sesle konuşuyordu. Celse başlamadan önce o gün konuşulacak konuların bir özeti yazılmış olan bir belge dağıtılıyordu. Vaazın ardından da bir Kur'an-ı Kerim karesi basamakta kendisi için hazırlanan özel yere oturur ve o gün celsede değinilen ayetleri güzel bir ses ve ahenk ile kıraat ediyordu. Bu oturumlar sıradan bir vaazden çok bir eğitim sınıfına benziyordu. O yıllar İran'da Pehlevi rejiminin diktatörlük ve baskı yıllarıydı. İşkence altında ölümlerin karanlık yılları. O dönemde Ruhullah Hümeyni sürgündeydi ve hiçbir oturum ve celsede bazı dini konular hakkında konuşmak bir yana hatta değinilemiyordu bu konulara. İran Güvenlik ve İstihbarat Kurumu olan SAVAK casusları gücün zirvesinde her yerde hazır bulunuyorlardı. Cihat ve mücadele ile ilgili ayetleri okumak suçtu ve eğer konuşmacı bir ayette İsrailoğulları adını getirip veya o topraklara değinseydi meclisi kapatılır ve kendisi de hapse atılırdı. Buna rağmen İmam Hasan Aleyhisselam camisinin genç din adamı SAVAK casuslarına yakalanmayacak şekilde meclisi idare etmeyi biliyordu. O kelimenin arasından Allah'ın kelamını Kur'an'dan uzak kalmış olan ümmete ulaştırmak için bir yol açıyordu. O İslami inançları Kur'an-ı Kerim dilinden öyle açıklıyordu ki halkın kalbine işlesin. Bu genç seyit özel yöntemiyle kör dindarlık ile bilinçli dindarlık arasındaki farkı açıklayabiliyordu. Ona göre bedava ve kolay olarak kazanılan din o kadar da rahat kaybedilir. Din bilinçli olursa hiçbir şüpheden etkilenmez ve onların hepsine mantıklı ve akıllı yanıtları vardır. Böylece bu genç din adamının sözleriyle halkın dini inançları hem onarılıyor hem de İslami bir toplumu oluşturma düşüncesi dinleyicilerin zihnini meşgul ediyordu. Meşhed gençleri bundan önce Kur'an-ı Kerim ve din kavramları hakkında doğru bir anlayışa sahip değillerdi. Zira bazı din adamları kendi kıt düşünceleriyle Kur'an-ı Kerim'i anlamanın sıradan insanların işi olmadığını düşünür ve Kur'an sadece sevabı için okunmalı diyorlardı. Caminin genç din adamı bu sözleri reddediyor ve bunlar ya düşmanın komplolarıdır veya özel yanlış anlaşılmalar diyorlardı. Ona göre halkın yorumlama kabiliyeti yükseltilmeliydi. Gerçeklerden zihinsel bir özet oluşturabilen bir güç. Bu yüzden de Müslümanların tarih boyunca aldıkları her darbenin onların yorumlama güçlerinin zayıflığından olduğunu her zaman söyledi. Genç Seyit, mübarek Ramazan ayı boyunca sohbetlerine imandan başlar, tevhide ulaştırır. Ardından bu eşsiz ve duru düşünce dönemini nübüvvet ve velayet konularını gündeme getirerek Ramazan ayının sonuna ulaşırdı ve tüm bu kavramları Kur'an-ı Kerim'in kalbinden çıkarıyordu ki Allah'ın kitabını rafların ıssızlığından veya yas ve düğün gibi resmi törenlerinden kurtarsın. Camiye girince güçlü ve sağlam adımlarla ilerlerdi. Kur'an'ı eline alır ve sıcak ve çekici sesiyle herkesi hayran bırakırdı. Konuştuğu zaman sanki bedenindeki tüm hücreler de onunla hemsida olurdu. İyi konuşma sanatını biliyor ve kelimeleri ifade ederek sesi, tonlaması ve doğru zamanda doğru kelimeyi kullanarak Müslüman olma, sorumluluk ve fedakarlık duygularını insanlar arasında canlı tutmaya çalışıyordu. Mübarek Ramazan ayının son bulmasıyla bu oturumlar Nehçül Belâ'nın şerhiyle devam etti. Fakat Seyyid Ali Hamenei'den başkası olmayan bu genç birkaç ay sonra tutuklandı. Dünyada o dönemin en korkunç işkence evlerinden birine götürüldü. Tahran'da sabotaja karşı ortak komite. Hicri Şemsi 1354'te yani miladi 1975 mübarek Ramazan ayının günlük oturumlarında camide hazır bulunanlara dağıtılan kağıtlar konuşmacının ön sözüyle küçücük bir kitapçığa dönüştü. Kısa olmakla birlikte İslam'ın bireysel ve toplumsal yönlerini bir araya getiren bu kitapçık Kur'an-ı Kerim'den yeni ve bedii bir anlayış sunuyordu. Bu kitapçık yıllarca tekrar tekrar basıldı. Tüm bu süre zarfında yayıncılar bu toplantıların ses kayıtlarını bulmaya çalışıyordu. 40 yıl sürdü fakat bu çalışmaları sonuca ulaşamadı. Fakat bu kaç yıl önce hiç beklenmedik bir şekilde oturumdaki kayıt sorumlusu bir radyo röportajına katıldı. Bizzat Kur'an-ı Kerim'in seçkin kârileri ve hocalarından biri olan söz konusu kişi, inkılaptan önceki çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunuyordu ve anılarında Meşhed kenti İmam Hasan Aleyhisselam camisinde vaaz bantlarının hazırlanması ve dağıtılmasından söz etti. Kitap yayıncıları inanamayacakları şekilde arzularına ulaştılar. Hızla teyp bantlarını indirdiler, Kur'an'da İslam düşüncesinin ana hatları adlı kitap şekillendi. Şimdi neden bu kitap diye sorabilirsiniz. Söylemek gerekir ki bu kitap İslami düşünce veya inançlar hakkında şimdiye kadar yazılmış olan tüm kitaplardan farklıdır. Bu kitap inanç esaslarının bir dizi zihinsel kavram olarak gündeme getirmekten ve olumsuz süreçleri ve ispatı sürecini izlemek yerine İslam'ın entelektüel meselelerini tutarlı ve uyumlu birim olarak ortaya koyuyor. Yani İslam kökleri tevhid, dalları birbirine bağlı olan inanç ve ahlak ilkeleri, salih ameller olan tıpkı bir ağaç gibidir. Bu ağacın yapraklarından biri namazdır ki dallar ve gövde yoluyla tevhid köküne bağlıdır. Bu yüzden kamil bir namazın kılınması için bu parçaların birbiriyle bağlantılarını çok iyi kavramamız gerekir. Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları adlı kitapta bu sistematik ve tutarlı görüş çok güzel bir şekilde ifade edilmiştir. Bu görüşün merkezi tevhid sloganı La ilahe illallah ve faziletleri ise sağlıklı düşünce, güzel ahlak ve salih ameldir. Bir başka önemli konu ise bu kitapta kimsenin kişisel görüşü, zevki veya algısı dahil edilmemesi ve gerçekten İslami olmasıdır. Kanıtları ve belgeleri Kur'an'a dayalıdır ki tamamen güvenilirdir. Fakat bu kitabın kendine has diğer özelliği ise yazarın benzersizliğidir. Siyasi yönlerinin yanı sıra fikri ve bilimsel yönleriyle de derin ve kapsamlı bilgilere sahip olan farklı bir düşünür. Yani her ne kadar medya ve kitle iletişim araçları üzerinde istikbar ve siyonistler sağladıkları kontrol ile onun fikri ve içtihat karakterlerini saklamaya çalışsalar da Lübnan'da çağdaş profesörler, hatta birçok Hristiyan ve Sünni ve hatta Dürzi alimler bile günümüzde onun kişiliğini ve karakterini anlamaya çalışıyorlar. Bu kitabın yazarı farklı koşullarda da yetişen bir kişidir ve görüşleri gerçeklere dayanmaktadır. İslam'ı iyi bilir. Onun İslam'ı inzivada olan İslam değildir. Onun İslam'ı kapalı kapıların ardındaki bireysel İslam değildir. Tam tersi, evin ve caminin dışına çıkarak toplumun kalbinde gelişme ve büyümeyi hedefliyor. Bu İslam'ın hangi özelliklere sahip olduğu ve bireyden öteye nasıl gidebileceği ise diğer programımızın hakkında konuşacağımız konulardır. Değerli dinleyiciler, Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları isimli programımızın ilk bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yas merasiminin ilk gecesi dün gece İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin huzurunda düzenlendi. İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri memnuniyetle karşılıyor. 11. Velayet Fedaileri Tatbikatı'nın sözcüsü bu tatbikatın başarıyla sona erdiğini duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı, dünyada İran'ın rolü olmayan bir denklemin olmadığını belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıkla mücadele için uluslararası kapasiteleri kullanıyor dedi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın hukuki işlerden sorumlu yardımcısı, Kur'an-ı Kerim'e hakaretin insan haklarına çifte standardın utanç verici bir göstergesi olduğunu söyledi. Rusya'nın başkenti Moskova'da İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yasını tutanlar Kur'an-ı Kerim'e yapılan hakareti kınadılar. İran, Suriye'nin yeniden inşasına yardım etmeye hazır olduğunu duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti'nin Türkiye'nin yeni büyükelçisi bu ülkenin başkenti Ankara'da görevine başladı. Türkiye'de Sözcü gazetesi bu yılın ilk yarısında bu ülkede 9.852 şirketin ekonomik ve finansman yetersizlikleri nedeniyle kapandığını ve iflas ettiğini duyurdu. Ve Azerbaycan Cumhuriyeti güvenlik güçleri bu ülkede Gülen grubuyla bağlantılı 6 kişiyi tutukladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@wes.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098 21 22 01 36 82, ayrıca 0098 21 22 01 36 82 veya 0098 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.